Ayrım 5.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Filyoz. Başarısızlıklar içinde yuvarlanırken yapacak başka bir şey olmadığı için hiç olmasa evleneyim de aradan o iş de çıksın dedim. Benim durumumda olan erkekler zengin bir kızla evlenmek zorundadırlar. Bir tanıdığımızın aracılığıyla çok zengin bir kız bulundu. Kızın babası Karun kadar zenginmiş. Çok kapalı, eski geleneklere göre yaşayan bir aileymiş. Kaynatam olacak adam beni ilk görüşte beğendi. Ne kadar eskiye bağlı aile olursa olsun büsbütün de zamaneye uymazlık edemiyorlar. Bir de gençler kendi aralarında konuşup görüşsünler dediler. Kız evden çıkmazmış, sinema, tiyatro, eğlence bilmezmiş. Ben kızın evine gidecektim, kararlaştırılan günde evlerine gittim. Evde baba yok, yalnız kızın annesi var. Biraz sonra kız içeri girdi, elimi sıktı. Hoş geldiniz efendim dedi. Hoş bulduk dedim. Az sonra annesi dışarı çıktı, ben kızla karşı karşıya kaldım. Arada bir kaçamak kıza bakıyorum, başı yerde. Son karar kızın olduğu için kendimi ona beğendirmeliydim. Söze nereden başlasam, ne desem, ben bu sıkıntıdayken içimden bir ses yükseldi. Hıyk! Önce bu sesin hıçkırık olduğunu anlayamayan kız yüzüme baktı. Efendim? Diye sordu. Bir şey, hıyk, yok efendim, hıyk, hıyk, anlayamadım, hıyk. Gülmeye başladı, güldüğünü belli etmemek için elini ağzına kapadı. Ben de hıçkırık tuttuğunu belli etmemek için elimi ağzıma kapadım. Birbirleriyle evlenecek bir kızla bir delikanlı düşününüz, daha ilk tanıştıklarında karşı karşıya geçmişler elleri ağızlarında, erkek durmadan hıçkırıyor, kız da gülüyor. Artık ben hıçkırık kızla kahkahayı öyle arttırmışız ki annesi kapıyı açıp, ne oluyor diye içeri girdi. Kız kahkahalarını salıverip dışarı kaçtı, benim ağzımdan yalnız bir tek cevap çıktı, hıyk. Hıçkırık arasında kadına zorla Allah'ı ısmarladık deyip evden çıktım. Kendimi sokağa atar atmaz da hıçkırık kesildi. Bizim eve dönünce anlaşabildiniz mi diye sordular. Ben anlaştım ama onu bilmem dedim. Çok geçmedi ertesi gün cevap geldi. Kız beğendi, evlenecek. Kızın neyimi beğendiğini anlayamadım. Herhalde hıçkırığımı beğenmiş olacaktı. Evlendik. İlk 5-10 gün aramız iyiydi. Bir akşam karım bana neden hıçkırmıyorsun dedi. Her zaman olmaz dedim. Elimde değil ki benim. Zamanı gelince hıçkırırım. Sen beni kandırdın, aldattın. Neymiş bilir misiniz? Kız benim hıçkırığıma vurulmuş. Bu pek öyle sokağa çıkmayan kapalı ev kızı olduğundan kocam hıçkırır ben de güler eğlenirim diye düşünmüş. Hıçkıramıyorum diye kadında bir surat bir surat. O suratı yetmezmiş gibi bir de ayrılalım da ayrılalım diye tutturmaz mı? Baktım mutlu aile yuvamız yıkılacak. Ne yapayım? Zorla hıçkırmaya çalıştım ki karım da biraz gülsün, eğlensin, mutlu olsun. Ama onda surat yine bir karış. Ayol işte hıçkırıyorum ya. Bu hıçkırmak eski hıçkırmak değil. Sen beni aldatamazsın. Beni ilk gördüğün zaman içinden geldiği gibi hıçkırıyordun. Ben yapmacık hıçkırık istemem. Ne yapayım? Zorla hıçkırık bu kadar oluyor. 2 aylık evlilik hayatından sonra karım kesin olarak ayrılacağız dedi. Hakime ne diyeceksin karıcığım? Kocam hıçkıramadığı için ayrılacağını diyemezsin. Üstelik ben hıçkırıyorum da. Evet ama hıçkırıkların samimi değil, mahkemede beni ihmal ettiğini söyleyeceğim. Sonra da mahkemede o kapalı evin utangaç kızı hiç sıkılmadan ne dedi biliyor musunuz? Reis bey, kocam kocalık görevini yerine getiremiyor. 2 ay bekledim artık sabrım kalmadı. Yerin dibine geçtim, hakim bana sordu. Karınızın iddiasına ne diyorsunuz? Ben de hakime hıyk, hıyk diyebildim. Ağzımdan hıyktan başka bir ses çıkmıyordu. Hakimin karşısına dakikalarca ishak kuşu gibi öttüm. Hıyk, hıyk, hıyk, hakim karıma, evet anladım dedi. Bu sırada karım, davamdan vazgeçtim efendim, beni başkaları kandırdı, biz kocamla gül gibi geçiniyoruz dedi. Bir yandan da bana bakıp mutluluk içinde gülümsüyordu. Ben hıklamaktan sesimi çıkaramadığım için elimin tersiyle istemem, istemem anlamına işaret yaptım. Mahkemeden çıktık, ben de hıçkırık kesildi, karım koluma girdi. Ah o ne hıçkırıktı, ne içten hıçkırıktı onlar dedi. Çok yalvardı, arkama düştü, başkalarını araya koydu, ben artık istemedim, boşandık. Ama durmadan herkese kocalık görevimi yerine getiremediğim için ayrıldığını yaydığından, o günden sonra da bir daha evlenemedim. Bu hıçkırık beni hem işimden hem de eşimden etti. İffetimi nasıl korudum? Ah beyefendi, hangi birini anlatayım size? İnanınız ki onlar gibi namus, iffet, gönül, ayten, sevim ve naylon kadın iç çamaşırı düşmanı dünyaya gelmemiştir. Onların elinden iffetimi kurtarıncaya kadar neler, neler çektim bir bilseniz. Ama çok şükür tertemiz iffetimi toz kondurmadan kurtardım. Beyefendi sorarım size, bir insan niçin yaşar? İffeti için değil mi? Tabii beyefendi, hele bir kadın bir kere iffetini kaybetti de bir de etraftan duyuldu mu artık o kadın on para etmez. Kimse onun yüzüne bakmaz. İşte bu sebepten beyefendi ben iffetimi gayet de iyi muhafaza etmiştim. Onlar çok azgın iffet düşmanlarıydı. Nerede bir iffet görülürse gözleri çıksın hemen iffete göz dikerlerdi. Hele temiz bir iffet görürlerse onu kirletmek için yapmadıklarını bırakmazlardı. Benim başıma gelen hiçbir şeyin başına gelmemiştir beyefendi. Size hangi birini anlatayım? O devirler çok şükür geçti de beyefendi, iffetimiz de çok şükür hürriyete kavuştu. Vatan millet sağ olsun beyefendi. Benim de iffetime göz koydular. Hani çok affedersiniz, kendimi methetmiş gibi olmayayım, çok temiz bir iffetim vardır. İnanmazsanız beni yakından tanıyanlara sorabilirsiniz. Katiyen reklam olsun diye söylemiyorum. Beni adi reklamlara tenezzül edecek ticaret müesseseleriyle bir tutmayınız rica ederim. Beni herkes tanır. Kimi isterseniz iffetimi sorabilirsiniz. Daima iffetim hakkında bonservis gösterebilirim. Fenersaray kulübünün sol içi Çetin var ya, ona kaç kere, doğru söyle Çetinciğim, sen benim neyimi seviyorsun diye sormuşumdur. O da bana, iffetini anam, iffetini anam babam demiştir. Erkeklerin iffete çok düşkün olduklarını ondan bilirim. Ben tertemiz bir kızım beyefendi. Her sabah yüzümü yıkadıktan başka ayda iki defa da, affedersiniz, Galatasaray hamamına gider yıkanırım. Natır kadına iyice keselenirim, tertemiz olurum. Bakınız, o iffet düşmanlarıyla ilk temasımın nasıl olduğunu size anlatayım. Bir gün hiç unutmam, bir akşam üzere Beyoğlu'nda giderken bir herif peşime takıldı. Herife şöyle bir baktım, hiç gözüm tutmadı. Peşime düşenleri gözüm tutmazsa aile terbiyem müsait olmadığından hiç sesimi çıkarmam. Değil mi efendim, iki para etmeyen adamlar için insan ne diye terbiyesini bozmalı? Ama adam laf atmaya başlayınca kendimi tutamadım. Efendi, efendi, ben iffetli bir kadınım dedim. Nasıl, iyi demiş miyim? Derim beyefendi, ben hiç kimseden çekinmem. Ben daha o zamanlar bile vallahi muhaliftim. Her zaman için konuşma hürriyetini müdafaa etmişimdir. Neyse, başınızı ağrıtmayayım. Adam işi pişkinliğe vurup arkamı bırakmıştı. Abanos sokağını bilirsiniz tabii. Nasıl? Bilmiyor musunuz? Hadi canım, numara yapmayın bana. Hiç erkek olur da Abanos sokağını bilmez mi? Bilirsiniz, bilirsiniz. Beyoğlu'ndaki Abanos sokağı. Abanos sokağının başına gelince, çok rica ederim artık peşimi bırakın, zira mahallemize geldik dedim. Adam pişkin, bir daha, muhitimize geldik artık takip etme dedim. Adam da bana, yavrum ben seni kendim için değil beyefendi için takip ediyorum dedi. Ha, baktım ki adam esnaf, bana bak, ben senin bildiğin karılardan değilim. Beyefendinin benden bir istediği varsa evin numarasını vereyim, kendisi gelsin dedim. Adam bunun üzerine cebinden kartını çıkarıp bana verdi, kartı okudum. Seksualite prodüktörü. Ne demek olduğunu anlamadım ama adamı ben filmci filan zannettim. Benim de sinema artistliğine ta çocukluğumdan beri son derece merakım vardır. Film çevirmesine bayılırım. Herhalde adam tipimi beğendi, bana film çevirtecek dedim. Ne bileyim ben beyefendi, benim içimde kötülük yok. Adam beni bir arabaya atıp şeye götürdü. Orada başıma gelenleri size anlatsam vallahi şaşarsınız da ağzınız sulanır. Ah beyefendi, ah bu millet onların elinden neler çekti. Bana kutu kutu mücevher verdiler. Meğer bunların hepsi sahteymiş. Milleti kandırdıkları yetmezmiş gibi beni de kandırıp namusumu çalmak istediler. Ama çaldırmadım, çok şükür iffetimi kurtardım. Bana verdikleri mücevherlerin sahte olduğunu daha yeni öğrendim. Bunların hepsi mal beyanına tabi tutulacak denilince, ben de korkumdan mücevherleri satıp kurtulmak istedim. İşte o zaman mücevherlerin sahte olduklarını öğrendim. Sahte mücevherleri yutturup namuslu bir kadını şey yapmak ayıp değil mi beyefendi? Ya ben şeytana uyup da iffetimi kirletmelerine müsaade etseydim? Yazık değil mi benim iffetime? Bana yaptıkları yetmezmiş gibi bir de sahte mücevherleri hakiki diye yutturup beni kandırdı alçaklar. Haram olsun, canlarına karim olsun, boğazlarında kalsın inşallah da bana çektirdikleri burunlarına fitil fitil gelsin, dünyaya rezil olsunlar. Daha bu anlattıklarım bir şey değil beyefendi. Size başka bir hatıratımı anlatayım. Evet, yıllardan 1955, mevsimlerden kış, günlerden cuma, zamanlardan gece yarısı. Saat hiç unutmam, 3:18 geçiyor. Neredeyse pavyon kapanacak. Salona sallana sallana bir adam girdi, benim masama oturdu. Daha doğrusu benimle beraber masada oturanlar, buyurun beyefendi diye onu çağırdılar. Meğer bana tuzak hazırlamışlar, benim hiçbir şeyden haberim yok. Beyefendi, çok rica ederim, ben masum bir kadınım, yüksek sosyete hayatına atılalı o zaman daha 10 yıl olmuş, ben onların gizli maksatlarını nereden bilirim? Yüksek sosyeteye daha yeni düşmüştüm. Öbürleri masadan kalktılar, beni onunla yalnız bıraktılar. Adam sululuğa başladı. Beyefendi, beni taciz etme, ben senin bildiğin karılardan değilim. Çantayı kafana indirdin mi, boyun bir karış daha kısalır dedim. Herif laf anlar takımından değil, sarılıp duruyor, oramı buramı karıştırıyor. Beyefendi, ne arıyorsunuz dedim. Eldivenimi arıyorum dedi. Ayol, benim koynum senin gardolabın mı? Ama iyice azıttı, baktım neredeyse iffetim elden gidecek. Beyefendi, beyefendi dedim, iffetimle şaka istemem. Rica ederim, iffetimle oynamayın. Çekin elinizi, yoksa sonu fena olur. Ben daha o zaman onlara muhalefet etmişimdir. Bunun üzerine şapur şupur beni öpmeye başladı. Bunun sonu ne olacaksa artık olsun dedi. Beyefendi, herkesin içi de öpmeyin, bir şey sanacaklar dedim. Öyle ya, herkes benim içimi nereden bilsin? Bilen var, bilmeyen var. Adam sarhoş, elini belime attı, ben çekildim. Neden çekiniyorsun, elbisen mi eskiyecek dedi. Eskimesine eskimez ama gıdıklanıyorum dedim. Başladı saldırmaya. Bakın hala vücudumda dişlerinin yeri duruyor. 5 yıldır geçmedi. Şuraya bakın, şu sırtıma. Gördünüz mü nasıl ısırmış? Bakın bakın, baldırımı koparacaktı. Çürük yerlerini görüyorsunuz işte, bir türlü geçmiyor. Ben bu adamın elinden kurtuluncaya kadar neler çektiğimi anlatamam size. Tam 2 sene mücadele ettim. Hürriyet mücadelesi kolay olmuyor beyefendi. Vücudumda gördüğünüz, daha görmediğiniz yaralar, izler, çürükler işte o mücadelenin acı hatıralarıdır. Ama en sonunda çok şükür iffetimi sağ salim kurtardım. Bir gece evime o sabıklardan biri geldi. Benim gönül maceralarımı, memleketimizin en yüksek transferli futbolcularıyla olan dalgalarımı duya duya içi kabarmış eve gelmiş. Beyefendi, boşuna zahmet etmişsiniz. Ben öğleden beri angajeyim. Bir delikanlıya aşık oldum. Aşkıma ihanet edemem dedim. O sırada ben İzmirli zengin bir oğlanla evlenmek üzereydim. Hatta 6 aylık da affedersiniz hamileydim. Ben gönlümün istediğiyle konuşurum dedim. Senin için bu bir fırsattır. Eline gelmişken fırsatı kaçırma dedi. Bu adamın siyasi muhabbet tellalı olduğunu biliyordum. Onun vasıtasıyla ben de siyaset hayatına atılarak memlekete faydalı olabilirdim. Maksadım kötü bir şey değildi. Benim niyetim onlara iyice yaklaşarak onlara memleketteki antidemokratik gidişi anlatmak ve memlekete hizmet etmekti. Çünkü onlar dışarıdan mücadeleyle yıkılmıyorlardı. Onları aralarına girerek içinden yıkmak lazımdı. İşte bunun için yapılan teklifi kabul ettim. Çünkü benim sesim eskiden beri çok güzeldir. Radyodan millete sesimi duyurmak istiyordum. Nihayet muvaffak oldum. Onun nüfuzu sayesinde radyoda şarkıcı oldum. Radyoda sık sık "Zurnası var gümüşten, ben anlamam bu işten" şarkısını söylemişimdir. Bunun manasını anlayan anlamıştır tabii. Hakikatleri bu millete başka türlü anlatamıyorduk. Radyoda okuduğum şarkılara dikkat etmişseniz, "Zurnası var gümüşten" derken nasıl yüksek perdeden bağırdığımı, "Ben anlamam bu işten" derken de nasıl sesimi titrettiğimi elbet fark etmişsinizdir. Bunun ne demek olduğunu anlayan anlıyordu. Memlekette ihtilal işte böylece olmuştur. Ben hizmetlerime karşılık bir mükafat beklemiyordum. Hepsi helal olsun. Yalnız gazetenize Hürriyet bozunda çekilmiş bir resmimi basarsanız bu bana yeter. Bu adamın elinden neler çektiğimi size anlatamam. Ama iffetime leke kondurtmadım ve çok şükür iffetimi kurtardım. Yalnız size şunu söyleyeyim ki ben başka sanatkarlar gibi hiçbir zaman aşkımı siyasete alet etmedim. Ne aşkımı siyasete alet ettim, ne siyaseti aşka, ne de aleti aşka siyaset ettim. Benim fikrime kalırsa her alet kendi vazifesinde kullanılmalıdır. Size bir hatıramı daha anlatayım. Beni bir gece saraya çağırlar. Hangi saraya mı? Hangisiydi? Hatırladım, Galatasaray'a. Ben saraya gelmem dedim. Matuluka emiri Şeyh Kazuleddin Es-Said Abdullah geldi. Çok büyük misafirimizdir. Bu ay belediye memurlarına maaş vermek için bütçede para yok. Beyefendi emir hazretlerini milli menfaatlerimize uygun şekilde %1000 faizle borç para alıp kazıklamak niyetinde. Şimdi sen gelmezsen olmaz. Milletler arası münasebetleri bozmuş olursun. Cezası 15 seneden başlar dediler.
Ayrım sonu.